Ayrım 5.
En ileri, en geniş, sınırları en parçalanmış insanda bile bir takım alışkanlıklar oluyor. Çalıştığı, sonsuzu zorlamaya başladığı anlar bile karşısına alışkanlıkları dikiliyor. Çalışmasını yeni yeni oluşlar, hareketler, düşünceler bulmasını engelliyor. Şunu kafamıza iyice sokmalıyız ki sınır yok o kadar. Sınırları çoğunluk biz yaratıyoruz. Şunu iyice bilmeliyiz ki bir küçücük karıncanın hareketinde bile sonsuz değişiklikler, başkalıklar var. Doğa o kadar kalabalık ki, o kadar bitmez tükenmez ki, o kadar sınırsız ki, insan düşüncesi o kadar sonsuza sınırsıza gidebilir ki, biz şimdi bu insan sonsuzunun sınırlığının neresindeyiz? Ne kadar zamanda buraya gelebildik? Alışkanlıklarımız her şeyin sonsuz olduğunu bilmememiz, kafamızı ona göre hazırlamamamız bize kim bilir neler kaybettirdi. Film sansürü üstüne. Dünyanın her yerinde film sansürü vardır. Neden vardır? O da ayrı bir konu ya. Varsın olsun. Filmciliğin bütün imkanlarına hem de büyük imkanlarına rağmen emeklemesi, öteki sanatların eriştiği yere erişememesi belki de bu yüzdendir. Belki diyorum, bunun bir sürü sebepleri olabilir. Örneğin film önce bir ticaret işidir. Bunu da kırmak zordur. Bütün imkanlarına rağmen bu belalı sanatın bu halde kalması ticarete alet olmasından da ileri gelebilir. Ortada büyük bir gerçek var ki film çağımızda en güçlü, en etkili, imkanları en çok olan bir sanattır. Uluslar gittikçe film sanatına çok önem veriyorlar. Festivaller, boy boy sinema dergileri, gazeteleri, ne bileyim, daha bir sürü şeyler, armağanlar, say sayabildiğin kadar. Sonra uluslar son yıllarda büyük bir film eğitimine de giriştiler. Bize gelince devletimiz bu büyük sanata, daha doğrusu yüzyılımızın sanatına hiç mi hiç önem vermemiştir. Devletimiz hep bu yönde gölge etmiştir. Ortaya attığı, başımıza anlayışsız bir heyula gibi diktiği film sansürüyle de bu işin en aşağılık bir yerde kalmasını sağlamıştır. Bizim sansür ne yapmıştır? Ne kadar kaliteli bir diyeceği olan senaryo geçmişse eline, hepsini türlü sebeplerden dolayı reddetmiştir. Ne kadar kendini bilir, yazdığı bir şeye benzer yazar varsa bu sansürün kara listesine geçmiştir. Film sansürünce bu kişilere senaryo yazdırılmaması, prodüktörlere salık verilmiştir. Bir ikisinin dışında tutacak olursak, o bir ikisinin de yaptığı filmler pek ahım şahım şeyler değil ya, film çeviren rejisörlerimizin hiçbirisinin bir dünya görüşü, durmuş oturmuş bir sanat anlayışı, bir film anlayışı yok. Bir eğitimi yok. Yılda 100 film yapılan Türkiye'de filme şu kadarcık benzeyen bir film çıkmıyor. Doğru dürüst bir şey yapmak isteyenlerin de ne yeterli bir kültürleri, ne yeterli bir eğitimleri, ne de güçleri var. Bizdeki filmler, yani şu Türk halkının görüp seyrettiği filmler birer yüz karası. Hiçbir filmimizin ne bir gerçekle ne insani bir şeyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bizim film sansürünün asıl ödevi bu her yıl yüzlerce piyasaya dökülen filmleri yasak etmek olmalıydı. Gerçekten Türk halkına büyük iyilik etmiş olurdu o zaman. Halbuki Türk film sansürü ne yapmıştır? Ne kadar kaliteli, iyi senaryo varsa reddetmiştir. Şu bizim filmlerden 15 tanesini gördüğünü söyleyen dünyanın ünlü prodüktörlerinden birisi bana dedi ki, İnsan onuru adına bu filmler piyasaya çıkarılmamalıydı. Film sanatı hiçbir memlekette bu kadar aşağılık bir yerde değil. Sizin bu rejisörlerinizin böyle filmler yapıp da halkın karşısına çıkabilen rejisörlerinizin okuryazarlığı var mı? Ya da ömürlerinde orta halli hiçbir film görmemişler mi? Bu işte herkesin günahının olduğunu söyledim. Sansürün, yazarın, bilhassa prodüktörün günahı olduğunu söyledim. Sonra da düşündüm ki, iyi sanatçı, kaliteli rejisör, hangi şart altında olursa olsun bir şeyler çıkarabilir ya da çeker gider. Bir daha bu sanatın yüzüne bakmaz. Koşullarını bilmiyor değilim. Viran kalası hanede diyorlar. Viran kalası hanenin karşısına, viran kalası sanat dikilirse gerçek sanatçı viran kalası haneyi çakan sanatçıdır. Dünyada iyi sanatçıların çoğu viran kalası haneyi göze alanlar arasından çıkmıştır. Sanatta aşağı yukarı viran kalası hane girince araya, hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Film rejisörleri daha çok yapıyorlar. Yeni anayasa çıktı. Antidemokratik kanunlar değiştiriliyor. Şu bizim şanlı sansür de anayasaya göre elbette ayarlanacaktır. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Artık biz bile biliyoruz ki bu film sanatı çağımızın en önemli sanatı. Buna gereken ilgiyi göstermemiz gerek. Hem de çok gerek. Sansürü ters çevireceğiz. Kaliteli senaryolar yasak edilmeyecek. Bir yere gelmiş, bir sanat ölçüsüne varmış, bir dünya görüşü, bir insan anlayışı olan senaristlerin eserleri yasak edilmeyecek. Onlara yardım edilecek. Onların çevrilmeleri için elden gelen yapılacak. Denemelere girişen rejisörlere saygı duyulacak. Aydınlarımız ve hükümet ona elini uzatacak. Şimdiye kadar bizde böyle bir baba yiğit çıkmadı ama çıkabilir. O kalitesiz, o baldır bacaklı, o gözü yaşlı, o us dışı, o pespaye senaryolara izin verilmeyecek. Taş çatlasa izin verilmeyecek. İnsan onuru adına, ulus selameti adına izin verilmeyecek. Bunun ölçüsü ne diyeceksiniz? Bunun ölçüsü o kadar zor değil. Memleketin değerli kişilerinden, yani sanatçılarından, bilginlerinden bir kurul ortaya çıkarılacak. Sonra kaliteli film yapanlara büyük yardımlar yapılacak. Örneğin kaliteli filmler için Fransız hükümeti büyük para armağanları veriyormuş. Yardım yapmanın bin türlü çeşidi var. Ama buna sanatçılardan, bilginlerden yapılan film kurulu karar verecek. Bunda yanlışlıklar, haksızlıklar olmaz mı? Elbette olacak. Ama ötekilere bakarak çok daha az olacak. Bir de film öğretimi yapan kurumlara çok gereğimiz var. Örneğin burslar verilebilir. Büyük film yurtlarında kabiliyetli gençler çalışabilir, okuyabilir. Yani dünyadaki insanlar, uluslar film sanatı için ne yapıyorlarsa, hangi yoldan gidiyorlarsa biz de o yoldan gidelim. Bu kadarı bile bize yeter de artar. Ne olursa olsun bu onur kırıcı kepazeliklere bir son verilsin. Bu millete yazık. Sahiden bu millete hiç mi acımıyoruz? Haksızlık. Dün bir arkadaşımla karşılaştım. İlk sözü, haksızlık ettin dedi. Bu adamlar hiçbir şey yapmadılarsa azıcık gayret de mi göstermediler? Geçen pazar burada yazdığım film sansürü üstüne adlı yazımı söylüyordu. Haksızlık ettiklerim de film rejisörlerimiz olacaktı. Gayret de mi göstermediler? Arkadaşımla bu gayret üstüne konuştuk. Bana haksızlık ediyorsun diyen arkadaşım bir yerde haklısın diyordu. Bu arkadaşlar filmciliğimize bir şey getirmek değil, filmciliği mahvettiler. Ama gayretleri, iyi niyetleri, birkaçını tanıyorum, bunlar iyi bir şeyler yapmak için çırpınıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Koşullar ellerini kollarını bağlıyor bunların. Gayretleri üstünde durduk. İkimiz de aradık taradık, bizim aslanların büyük gayretleri için bir örnek bulamadık sinemamızda. Gayret olarak bir iki film üstünde durduk. Bunların yapılışındaki iyi niyet vardı. Emek vardı ama film yoktu ortada. Sonra bir karara vardık. Gayret dedikleri şey bir bütündür. Örneğin sinemayla ilgisi olmayan bir adam, istediği kadar iyi niyetli olsun, gayretli olsun, iyi bir şey yapmak için her şeylerini koysun, o adam iyi bir film yapabilir mi? Elbette yapamaz. Bunun için ne ister? Bir sanatçı gücü. Sanatçı gücü de yetmez. Bilgi, görgü ister. O da yetmez. Bir sanat, bir insan anlayışı ister. İyi niyetten önce, gayretten önce bir takım şeyler istiyor. Bu üstünlük var mı bu arkadaşlarımızda? Düşündük, taşındık, rejisörlerimizi teker teker gözden geçirdik. Hiçbirisinde bu bütünlükten bulamadık. Bir de bizim sansürün kötü tutumu ortaya çıkınca, en iyi niyet, en güzel gayret bile 5 para etmiyor. Öyleyse 100 film çekilen bir memlekette, hiçbir iyi film çıkmamasında bütün günah bu adamların mı? Koşulların hiç mi günahı yok? Koşullar getirse, zorlasa, iyi sanatçı çıkmam da çıkmam diye diretir mi? Diretse bile koşullar onu çıkmaya, iyi bir takım işler yapmaya zorlamaz mı? Sansüre, rejisöre çatmayı bir yana bırakıp koşullara mı çatmalıyız? Yılda çıkan 100 film içinden ayrıksı bir iyi film neden çıkmıyor? Biliyoruz ki en kötü koşullar içinde sanatta ayrıksılar vardır. Böyle ayrıksı bir iş bile bizden neden bir çiçekle yaz gelmese de neden çıkmıyor? İşte bunun üstünde önemli duralım. Bu gerçekten bir araştırma konusu olmaya değer. Koşulları yırtan bir tek adam. Demek ki bizde öyle adamlar da yok. Bence bu bir kötümserlik. Bizde büyük ressamlar var. Koşullarımız büyük ressamlar yetiştirmeye elverişli mi? Bizde büyük şairler var. Koşullarımız büyük şairler yetiştirmeye elverişli mi? Bırakalım büyüğü küçüğü, ama bizde resim, şiir, hikaye, roman var. Ama bizde sinema yok. Diyeceksiniz ki, sinemanın ayrı özellikleri, imkansızlıkları var. Zor bir iş. Tek kişinin işi değil. Bir takım unsurların bir araya gelmesi gerek iyi sinema olması için. Bizde tiyatro da var. Tiyatro da bir tek kişinin işi değil. Hazırlıklı bir adamın gayreti tiyatromuzu bir yere getirebilmiş. Tiyatromuzda devlet yardım etmiş diyebilirsiniz. Çelmelememiş. Tiyatromuzun bir uzun geleneği de var diyebilirsiniz. Öyleyse elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım mı? Bir takım insanlara haksızlık ediyoruz diye yazmayalım mı? Hiç olmazsa bize bir gayret göstermeyelim mi? Film yapımcısının günahı büyük bu işte. Buna bir diyelim. Rejisörlerinki de büyük. Buna iki diyelim. Sonra da sıralayalım. Gazetecinin, yazarın, film oynatan sinemacının. Ben de bizim sinemamıza çevrilsin diye hikaye verdim. Sinemayı çok sevdim. Şunu burada söyleyeyim ki, romanlarıma, hikayelerime gösterdiğim gayreti sinema hikayesine gösteremedim. Bunun nedenlerinden burada sayıp dökmenin bir gereği yok. Kendimi savunmak da bir şeyi değiştirmez. Bu işte en büyük günah, bunu iyice belirtelim ki, hükümetin, o baş belası sansürün, gerçekten o kötü senaryolar tasdikçisi sansürün. Bizim sansür o hale gelmiştir ki, ödevi yalnız kötü senaryoları seçip tasdik etmek olmuştur. Rejisörlerimizin bir gayret gösterememeleri, 100 film içinde filme benzer bir film çıkmaması bu yüzden olmasın. Bunun üstünde de duralım. Gerçekten rejisör arkadaşlarıma haksızlık etmiş olmayayım. Memleketinin, insanının gerçeğini söyletemezlerse neyi söyleyebilirsin? Bu düşünce doğru görünüyor bana. Bir tek kişinin bile ortaya çıkmaması. Ne dersiniz? Bu da var, bu da var. Ama rejisör arkadaşlarımın gayretlerini, hazırlıklarını da iyi biliyorum. Gene de büyük bir haksızlık ettiğimi sanmıyorum. Geçen yazımda da dediğim gibi, yüreğinde olan ne yapar yapar, bu koşullar içinde bile bir şeyler yapar. Şimdi bir yol bulalım. Türk halkını bu yüz karası filmlerden kurtaralım. Hiç olmazsa kurtarmaya gayret edelim. Şunu da mı yapamayız? Bu filmleri böyle us dışı, insan dışı halden de mi kurtaramayız? Böyle gerçek dışı hallerden de mi? Çağımız bu bir numaralı sanatı gelin görün ki bizim elimizde ne korkunç hallere düşmüş. Ayıp bir şey olmuş. Aydınlar, bilim adamları, hükümet adamları, yazarlar, rejisör arkadaşlar gene de bu halden kurtulmanın bir yolu yok mu? Politika. Kim yapmışsa yapmış. Hangi gelenek getirmişse buraya kadar getirmiş. Bizde politika dedikleri çok yanlış anlaşılmış. Belki de bir doğulu geleneğinin sonucu. Şu doğuyu da bir iyice tarif etmek gerek ya. Ama aşağı yukarı doğunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizde politika bir yere geçmek, bir mevki kalkmak için yapılıyor. Mevki hırsı belki hırsların en çirkini ama en güçlüsü değil. Mevki için politika yapanlar en çürük temele basmaktan başka bir şey yapamazlar. Yel nereden eserse oraya gidiyorlar. Tutundukları bir yer, bir inanç yok. Doğru belledikleri, hak belledikleri bir şey yok. Gününü gün etmek, gününü en güzel geçirmek. Bakın şu yanınıza yönünüze, bir politikacı bugün ak dediğine yarın kara diyor. Salt faydası nereye götürürse oraya gidiyor. Boynu tohtlu köleler gibi. Memleket vatan sözü ediyorlar. Onlarca vatan, memleket, memleket insanları çok değerli. Ama bu değerin istediğini, hakkını vermeye gelince, vatan için iyi bir şey yapmaya gelince onlar yoklar. Burada haksızlık mı ediyorum diye düşünüyorum. Bir memleketimiz var ki her bakımdan kalkınmak, ileri olmak için çok imkanları var. Şu demokrasi işini ele alalım. DP 1946'da kurulduğunda demokrasi savaşına atılan kişilerden kaçı milli şeref diktatörünün hapishanesinden çıkmıştı? Demokrasi uğruna bütün hayatlarınca ne yapmışlardı? Biliyoruz ki hepsi daha önce milli şef diktatörünün en birinci adamlarıydılar. Bir kısmı da dal kavuğu. Milli şefe muhalif olanlar da vardı içlerinde. Ama demokrasi düşüncesi için değil. Kişisel, küçük çıkarları için milli şefe düşmandılar. Milli şef onları ya mebus ya vekil yapmamıştı. Ya da kişisel çıkarlarının önüne geçmişti. Ya da istedikleri mevkiyi onlara vermemişti. Bütün çıkarcılar fırsat bulunca demokrasi kisvesi altında şefe karşı savaşa atıldılar. Sonu ne oldu? Demokrasi oldu mu? Benim düşündüğüme göre bu sosyal koşullar içinde bizim yurdumuzda demokrasi zor gerçekleşir ya, demokrasiye benzer bir şey gelebildi mi yurdumuza? Bir yağmacılar saltanatı kuruldu, başka türlü de olamazdı. Demokrasi halkın bir zorlamasıdır. O da kendi koşullarını kendisi hazırlar. Bunu da geçelim. Çok belalı bir çağı yaşıyoruz. Milletimiz uyanık. Milletin çoğunluğu çıkarının nerede olduğunu biliyor. Burada kimsenin bir günahı yok. Çağımız böyle getirmiş. Millet çoğunluğu artık akla karayı seçmeye doğru. Çağımızdaki bu gözünü açmış halkın önündeki politikacı artık doğulu gelenekten gelen politikacı olamaz. Artık çağımızdaki doğulu politikacının başı belada. Onun halkın elinden kurtulabilmesi diye bir şey yok. Millet böylesi politikacının ipliğini çok çabuk pazara çıkarıyor. Çürük bir politikaya bir örnek, halkı umursamazlığa bir örnek vermek istiyorum. Yeni kurulan partilerden birinin daha doğru dürüst bir programı yok. Vebali günahı boynuna, ben öyle duydum. Olsa bile ne gerekirdi diyeceksiniz. Eski tas eski hamam. Efendim, bu parti programı seçimlerden sonra yapacakmış. Peki bu, oy isteyeceğin halka hakaret değil mi ağa efendi? Bir demokrasi savaşında milletten ne için oy isteyeceksin? Tabii alavere dalavere. Yani biraz da istim arkadan gelsin. Daha çok örnek verirdim ama ne gereği var? Bunların ne kadar ilkesiz olduklarını hepimiz bilmiyor muyuz? Felaketin nereden geldiğini artık hep bilmiyor muyuz? Çağımızda politikacı en namuslu, en doğru adamdır. Bir ilkesi, bir düşüncesi olan adamdır. İlkesi, inancı, düşüncesi uğruna hayatını, gerekince kellesini koymuş adamdır. Eğer demokrasiye inanmışsa, eğer sosyalizm uğruna savaşıyorsa, onun için yalnız bu vardır. Onun için inanç, evladı ayelden de, hayattan da, kelleden de üstündür. O, mevkiye ilkelerini gerçekleştirmek için geçecektir. İktidarı insanlara, memlekete iyilik etmek için isteyecektir. İktidar onu kullanmayacak, o iktidarı ilkeler, düşünceler ve iyilikler için kullanacaktır. Çağımız politikacısının karakteri budur. Çağımızda gerçek politikacılar şan olsun diye kişisel faydaları için değil, düşüncelerinin, milletlerinin faydası için politika yapıyorlar. Çoğu zaman da kişi olarak bu işten zararlı çıkıyorlar. Bütün ömürlerini bile bile hiçbir şey beklemeden harcıyorlar. Kelleleri gidiyor. Bu, düşünceleri için politika yapanlar sıkışınca, başları dara gelince, yani yassı adadakiler gibi düşünce, insan tortuları haline gelmiyorlar. Büyük umutlarının ateşinde geleceği insanca yiğitçe karşılıyorlar. Çağımız böyle politikacıları çok gördü. Bizde de artık halk yutmuyor. Artık yutmayacak da. Düşüncesi uğruna, ilkeleri uğruna her şeylerini koymuş politikacısını bekliyor halk. İşte böyle adamlar yurdumuzda çoğaldıkça biz de her gün biraz daha, biraz daha iyiliğe gideceğiz. Çağımıza layık insanlar olacağız. Yasaklar. Yasaklar geri toplulukların özelliklerinden birisidir. Bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum ama her türlü de üzüntüden kurtulamıyorum. Bizde öylesine yasaklar var ki akıl almaz. Nereye koyacağını, nereye oturtacağını bilemezsin. Akılla, düşünceyle bağdaştıramazsın. Şu bizim toplumda, hani savaşacaklarına bunalanlar var ya, bir an içinde olsa onların haline düşmeye imkan yok. Bizim toplumumuzdaki ileri geçinenler, ileri insanlar bunalacaklarına, tepeden gülüp geçeceklerine, geriliğin bir sonucu olan yasaklarla savaşsalar daha iyi ederler. Bir ilericinin gücü, ışığı, birçok gericinin gücünden, karanlığından daha fazladır. İlericiler gerçekten ileriye inanmış kişilerse, sahteci değillerse, ister istemez savaşa atılırlar. O zaman da gericiler ışık görmüş yarasaya dönerler, baykuşa dönerler. Yerlerinden kıpırdayamazlar. Mahmut Makal Bizim Köyü yazmıştı. Bizim Köy gibi bir kitap o zamana kadar alışmadığımız bir şeydi. Kıyametler koptu. Çünkü Mahmut Makal korkunç yasağı kırmıştı. Gericilik baykuşuna ışık tutmuştu. Müthiş bir telaş başladı. Nasıl olurdu efendim? Nasıl olurdu da bir insan kalkardı da Türk köylerinin bu yanını, bu korkunç sefaletini ortaya bütün çıplaklığıyla atardı? Bu olacak iş miydi? Bu iş vatanseverlikle bağdaşamazdı. Sayın okurlarım, bana inanın, bizim köy için aynen böyle yazdılar, böyle düşündüler. Bu iş Türk köylerinin sefaletinin açıklanması, vatanseverlikle bağdaşamaz dediler. Ne olmalıydı? Türk köyleri orada, binlerce yıllık ilkel hayatı içinde öyle yaşamalı, hayatını korkunç sefalet içinde sürdürüp gitmeli, biz bunu açığa vurmamalıydık. Masaldaki gibi, aman ne cici köylerimiz var, ne uygar, ne refah saadet içinde köylerimiz var. Yaşasın köylerimiz. Anadolu köylerinin amanın bu saflığı bozulmasın mı demeliydik. Türk köylerinin sefaletini kimse yazmasaydı, kimse bilmeseydi ne geçerdi elimize? Aklı olan azıcık düşünür, ne geçerdi? Hiç. Ama 1 milyon hiç, eğer hiçin ölçüsü varsa. Yabancılar bizim bu halimizi bilmemeliymiş. Akla bak hele, yabancılar senin nerede olduğunu, hangi ilkel hayatı yaşadığını senden 1000 kere iyi bilirler. İnsanların iyi ya da kötü yaşadıkları biliniyor artık. Gelip görmese de bilime vuruluyor. Senin gücün hemen anlaşılıyor. Geriliğimizi, sefaletimizi saklamak, şu koca dünyada deve kuşu gibi saklanmaya çalışmamız demektir. Yasaklar zararlıdır. Yasakla kötülüğün önüne geçemezsin. Bir şey saklamakla onu ortadan kaldıramazsın. Hele insan sefaletini hiç kaldıramazsın. Eğer Anadolu'daki hayatımız bu haldeyse, bunun çoğunluk sebebi yasaklardır. Bir mesele gün ışığına serilince üstünde tartışılır. Ondan sonradır ki bunun bir çaresi, bundan kurtulmanın bir yolu bulunur. Meselelerimizi deşmekten korkacak kadar millet uzaya gidip geldikten sonra ilkel olmayalım. Hem kendimize hem millete yazık ediyoruz. Deve kuşuluğu hiçbir şey halletmez. Her şeyimiz, geriliğimiz açık açık. Açık açık meselelerimizin üstüne gideceğiz. Yasaklarımız öylesine gülünç ki, ister istemez bu halimize acıyoruz. Bir gün Kayseri'deydim. Kıyı mahallelerden birinde bir kümbetin fotoğrafını çekiyordum. Alıp karakola götürdüler. Durdurup da bir yabancı, bir köylünün resmini zor çeker bizde. Ne olurmuş yani, kıyamet mi kopar?